Ayrım 21. Türkiye'de 5 sene. Liman, Fon, Sanders. Sayfa 249. Albay Bohme tarafından komuta edilip taarruzun ağırlık merkezini taşımış olan 24. Tümen çok fazla kayıp vermişti. Bereket versin, arası çok geçmeden 11. Tümenin kolbaşıları ulaştı ve 24. Tümen eksikliklerini tamamlamak için cephe gerisinde Kubalan'a alındı. Bu tümen, ordular grubunun önümüzdeki aylarda zaman zaman ihtiyat olarak kullanılabilen yegane tümeniydi. Ordular grubunun emriyle Nablus, Beytül Hasan, Bisan yolunun hızla inşa edilmesi için bütün vasıtalarla işe başlandı. Çünkü şimdiki cephenin savunması artık mümkün olmadığı takdirde bu yol 7. Ordu'nun sağ kanadı ile merkezinin esas çekilme hattını oluşturacaktı. Bu yolun inşası olağanüstü zor oldu. Eski bir mekkare yoluna takip ederek Nablus'un birkaç kilometre arkasında dik yamaçların kazılması veyahut oyulması gerekiyordu. Beytül Hasan civarında Bisan'a ve Ed-Damiye'ye ayrılıncaya kadar kısmen keskin dönemeçlerle dik uçurum yamaçları boyunca gidiyordu. Yol vadide eski bir Arap su değirmeniyle Beytül Hasan diye isimlendirilmiş harap bir kerpiç kulübeye vuruyordu. Etrafta bunlardan başka uzak yakın hiçbir meskun mahal yoktu. Yürüyüş mesafesini sınırlayan dik, çıplak kaya duvarlar üstündeki gökyüzünde kartallar daire çiziyorlardı. Ölmüş gibi görünen bu tabiat parçasındaki yegane hayat izi bundan ibaretti. Bizim en önemli bağlantı yollarımızdan birini oluşturan böyle bir yolu bir Avrupalı tasavvur edemez. Beytül Hasan'dan Ed-Damiye'deki Şeria geçidine giden yol da araba geçmesi mümkün bir hale getirildi. Ed-Damiye'de nehirden geçmek için yeni sallar yapıldı. Çünkü sular yükseldiği zaman dayanıklı bir köprü yapılmasına elverişli malzeme yoktu. Şeria doğusunda komutanlığı Ali Rıza Paşa üstlendi ve Yarbay von Hagen onun kurmay başkanı oldu. Tüfeğli'deki kuvvetleri geri gelene kadar Ali Rıza Paşa'nın emri altında ancak çok az asker bulunuyordu. Halbuki Şeria doğusunda durum vehametini koruyordu. Çünkü isyan halindeki Arapların teşkilatı gittikçe büyük ve etkili bir şekil almaktaydı. Onlara İngiliz subayları, makineli tüfekleri, topları, uçakları ve zırhlı otomobilleri verilmişti. Akabe'nin işgalinden sonra deniz yolu İngilizlerin semereli yardımları için açık bulunuyordu. Hicaz demiryolu patlayıcı maddelerle beraber verilmiş olan İngiliz istihkam erleri yardımıyla Şerif Faysal'ın Arap askerleri tarafından tekrar tekrar bozuldu. Bu faaliyetleri zayıf kuvvetli Türk askerleri büyük kısmı çöl arazisinden geçen uzun mesafede engel olacak bir halde değildi. Şerif Faysal'ı 1914 senesi yaz mevsiminde İstanbul'da yakından tanımıştım. O tam bir büyük Arap efendisiydi. Tamamen Avrupa terbiyesi görmüş, mükemmel İngilizce konuşuyordu. Bizi o zaman spora olan merak çeşitli yerlerde bir araya getirmişti. Birbirimizi evlerimizi de ziyaret etmiştik. Türkiye hükümetinin hatalı Arap politikası sebebiyle şimdi kendisi Türklere düşman kesilmişti. Hicaz demiryolu Mekke asilerinin eline düştükten sonra Fahrettin Paşa kol ordusu tarafından büyük bir başarıyla savunulan Medine'nin merkezle biricik bağlantı yoluydu. Bütün Hicaz hattının şimdiki durum altında nasıl olup da savunulmasına devam edileceğini askerlik açısından akıl erdirmek zordu. Bu hattın asilerin arasında savunmasının zorluğunu anlamak için Dera'dan Medine'ye kadar olan uzunluğunun yaklaşık 220 kilometre olduğunu göz önüne almak yeterlidir. Enver'in Medine'nin ve oraya olan yegane bağlantı yolunun öneminin büyüklüğüne tekrar tekrar dikkat çekmesi ancak Türk siyasi ve dini meseleleriyle açıklanabilirdi. İnşası için bütün İslam aleminin gönül rızasıyla yardımda bulunduğu Hicaz demir yolu hattı Medine'de ve bu büyük Arap memleketinde Türklerin yegane dayanak noktası olarak kalmıştı. Kızıldeniz'de Türk gemilerinin seyri seferi uzun zamandan beri yapılamadığından bu hat, Osmanlı hükümetinin İslam'ın kutsal makamlarına bağlantısını sağlıyordu. Sırf askeri görüş esas kabul edilmiş olsaydı, Şeria'nın Doğu arazisindeki savunma hattının çoktan beri hiç olmazsa Lüt Gölü'nün yaklaşık olarak güney sahil hizasında bulunan Kalatülhassa mıntıkasına kadar geriye alınması gerekirdi. Lut Gölü'nün batısında ve güneybatısındaki bütün arazi çoktan düşman elinde bulunmakta olduğundan Medine'ye kadar olan geniş arazinin savunmasına devam olunması normal değildi ve sürdürülmesi de mümkün değildi. Kalatülhassa mıntıkasını savunmaya ve orada tutunmaya muvaffak olunursa bununla yetinmek gerekirdi. Bu durumda Lut Gölü'nün doğusundaki zengin araziden faydalanmak da Türklere kalmış olurdu. Hicaz hattının uzun kolu üzerinde çok fazla ileriye sürülmüş ve dağılmış olan Türk askerlerini de o zaman toplamak ve bir arada kullanmak mümkün olurdu. Yukarıda sıralanan görüşlerin dikkate alınması için Mart'ta ve Nisan'da Türk Kurmay Başkanı vasıtasıyla pek çok kere teşebbüste bulundum. Fakat müthiş bir mukavemetle karşılaştım. Bu mukavemet ancak Türk milli görüşleriyle açıklanabilir. İngilizler Eriha Ovası'nı zapt ederek Şeria Nehri'nin aşağı kısımlarından da doğuya geçme imkanını elde ettikten sonra Şeria'nın doğu bölgesini savunması daha fazla zorlaşmıştı. Şeria'nın aşağı kısımlarına karşı doğu sahilinde yalnız daha önceden bahsedilen postaları ile Tellü'nün emrinde bir güvenlik müfrezesinin oluşturduğu küçük bir ihtiyat birliği bulunuyordu. Bu kısımda zayıf kalmanın sebebi 20. Kolordu'nun Şeria'nın batı sahiline alınmasıyla oluşan faydaya karşılık ortaya çıkmış bir sonuçtu. Fakat buna katlanmak gerekiyordu çünkü aksi takdirde ordular grubunun cephesi savunulamazdı. İngilizleri şaşırtarak vakit kazanmaya çalışmak için bu ilk haftalarda mümkün olan her yol tarafımızdan uygulandı. Pek çok defa seyyar telsiz istasyonları bir kanada veya gerideki noktalara gönderildi ve oralardan ordular grubuna yardımcı kuvvet gelmekte olduğu haberleri verildi. Bu haberler şifre ile veriliyordu. Biz bu şifrelerin İngilizler tarafından çözüleceklerini kesin olarak biliyorduk. Nitekim İngilizlerin şifre anahtarlarının sık sık değiştirilmesine rağmen genellikle onların telsiz şifrelerini de biz çözüyorduk. Bizim telgrafların İngilizler tarafından anlaşılmış olduğunu, onların uçaklarının telgraflarımızda bahsi geçen arazi üzerinde o telgrafları muntazam bir şekilde takip eden keşif uçuşlarından anlardık. Uçakların o araziden askeri kuvvet gelmekte olduğunu tasdik edebilmeleri için her seferinde bu arazi mıntıkalarında atların ağırlıklarla birbirinden uzak mesafe ile açılmış bazı yürüyüş kollarıyla gösteriş faaliyeti yapıyorduk. Ne kadar çok takviye kuvveti almış olduğumuz o zamanlar genellikle İngiliz gazetelerinde okunuyordu. Ordular grubunun şimdiki durumunda elde bulunan bütün süvarileri Şeria doğusunda istihdam için açık ve tehlikeye maruz bulunan Şeria'nın sol kıyısında toplamak gerekiyordu. Bu süvariler o anda 8. Ordu'da yani sağ kanatta bulunuyordu. Kafkas süvari Tugay'ı Cevat Paşa'nın ihtiyatı olarak geriye alınmış olduğu halde tamamıyla batıda deniz sahilinde duruyordu. Diğer büyük bir süvari birliği olan 3. Süvari Tümeni, mızrakla silahlandırılmış 2 süvari alayı ile 1 süvari bataryasından oluşmuştu. 8. Ordu'nun cephe hattına dahil edilmişti. Bu süvari kuvvetini oradan dışarıya çekip istenilen yere nakletmek ancak yavaş yavaş yapılabilirdi. Çünkü ordular grubunun süvarilerin yerini tutmak üzere 8. Ordu'ya verebileceği hiç yediği yoktu. Bu yedek kuvveti ordular grubunun gerisindeki sahalardan tedarik etmek gerekiyordu. Çünkü takviye birlikleri İstanbul'dan ancak peyderpey geliyordu. Ordular grubu kurmay başkanı Albay Kazım Bey, çok çalışkan bir Türk kurmay subayı olan Binbaşı Muzaffer Bey'in de yardımıyla geri bölgelerde bazı acayip birlikler buluyordu. Şam'da bu çeşit bir bölük keşfedildi ki bu bölük her türlü askerin katılımıyla yavaş yavaş mevcudunu 1200 kişiye yükseltmişti. Türk Genel Karargahı'nın harp teşkilatına tabii ki bu gibi birlikler gösterilmemişti. Bizim memlekette olsa bir askeri birlik maaş almak için hemen ortaya çıkmaya mecbur olurdu. Fakat bu sebep burada mevcut değildi. Çünkü erler zaten maaş almıyorlardı. Bölük yiyecek ihtiyacını oradaki depoların dağıtım yerlerinden isteyip daima almıştı. Herhalde büyük bir makamın bu teşkilatı koruma altına aldığı zannedildi. Bölüğün aylarca hiçbir görev yapmadığı şüphesizdi. Diğer bazı yerlerde topu olmayan topçu erleri, başka yerlerde de topçu eri ve koşum hayvanı olmayan toplar ortaya çıkarıldı. Yalnızca Afule istasyonunda yaklaşık 700 er ele geçirdik. Bunlar oraya azar azar gelmiş ve birikmişlerdi. Bir Alman bu askerleri hiçbir zaman fark edemezdi. Ancak binbaşı Muzaffer buluyordu. Bunların tamamı cephenin takviyesi için ileriye gönderildi. Hepsi bol bol dinlenmiş, istirahat etmişti. Ordular grubu heyetinin tertip şeklinde çarçabuk geniş ölçekli değişiklik yapıldı. Çünkü çok sayıda Türk subayının katılması sebebiyle birçok Alman subayına artık gerek kalmıyordu. Kanaatime göre 10'da 9'u Türk askerlerinden ibaret olan Türk ordularının tamamı Alman olan bir heyetle sek ve idaresi mümkün değildi. Bununla beraber Enver heyet içerisinde yapılmış olan bu değişiklikten sonra da çok defa grubu atlayarak Türk olan ordu komutanlarıyla doğrudan doğruya temasa geçip haberleşiyordu. Hele Almanların herhangi bir karardan haberdar edilmemeleri yahut olsa olsa geç haberdar edilmeleri uygun görüldüğünde bu durum daima uygulanırdı. Bu çeşit olaylardan olmak üzere Enver, Mart'ın 20'sine doğru grubun içinde bulunan bütün Musevilerin 7. ve 8. ordulardan çıkarılarak Kafkas cephesine gönderilmesini ordulara emretmişti. Ben tesadüfen bundan haberdar olunca o emrin yerine getirilmesini engelledim. Görevimin daha ilk haftalarından sonra yeni bir askeri harekat için grubun görüş ve düşüncelerini bildirmesi hakkında Enver'in bir talebini aldım. Kanaatime göre askeri harekat hiç düşünülemezdi. Yapılabilecek şey olsa olsa şimdiye kadar elde bulunan mevzilerin korunup savunulması olabilirdi. Enver tarafından sorulan bu soru üzerine suda boğulmak üzere olan bir adama ertesi gün sahilden bir yüzme yarışmasına katılır mısın diye bağrılan fıkrayı hatırladım. Tabii ki askeri harekata dair görüş bildirmekten kaçındım. Mart ayının ikinci yarısında İngilizler Mecdel Yaba civarında 7. Tümenin birliklerine karşı bir saldırı yaptılar. Maksatları kendilerine orada rahatsızlık veren cephe kısmını ki güneye doğru ileriye çıkmış olan yüksek hattan düşmanın sahil mıntıkasının yan ateşini alıyordu, geriye sürmekti. Bu taarruzla İngilizler yalnız birkaç önemsiz mevzi elde ettiler. Asıl mevziler tamamıyla korunmuştu. Tufeyli'deki birlikler şiddetli ve başarılı birkaç muharebe vermişti. Bu muharebelere katılan askerler Mart'ın 20'sinden sonra Hicaz demir yoluna doğru geriye yürüyordu. 1. Şeria Meydan Muharebesi. Mart ayının 26'sında İngilizler çabucak kurdukları Tombaz Köprü üzerinden geçerek ve Şeria'nın bir geçidinden faydalanarak kuvvetli süvariyle Şeria'nın aşağı kısmından birdenbire doğuya ilerlediler. Bu süvarileri develi süvariler piyade ve topçu takip etti. Nehrin doğu sahilindeki Türk topçuları ve bunun gibi Tellün Nemri'ndeki emniyet birliği çiğnenmiştiler. İngilizlerin asıl kuvvetleri ki bunlardan Avustralya süvari tümeni bir piyade tugayı, topçu kolları ilk önce görüldü. Saad Süheyle üzerinden Hicaz demiryolunun Amman istikametini tuttu. Az sayıda bir kuvvetle güneydoğu istikametine doğru ilerledi. Zırhlı arabalara sahip diğer süvari kuvvetleri Şeria'nın doğu sahili boyunca doğrudan doğruya kuzeye Eddamiye'den ileri sürmüş süvari emniyet birliklerimiz üzerine yöneldi ve bu birliklerle muharebeye tutuştu. İngiliz harekatının bu kısmını biz asıl büyük harekatın yanlarını koruma gayreti olarak değerlendirdik. Amman'da 3 zayıf Türk piyade bölüğü ile bir Alman uçak müfrezesi, otomobil kolları ve menzil işlerinde kullanılan bazı küçük Alman teşkilatı bulunuyordu. Düşmanın ilerlemesinin Amman istikametinde bir yarma hareketi olduğu belli olur olmaz, ordular grubu gerek Şam'da ve gerekse Torosların güneyinde trenle nakledilmekte olan bütün birliklerin ve ikmal erlerinin son süratle Amman'a yetiştirilmesi emrini verdi. Aynı zamanda Tufeyle'de bulunan birliklere de trenlerle Kantara üzerinden Amman'a gelmesi için emir verildi. Bütün bu takviye birliklerin nakledilme işi bir hayli zorluklarla karşılaştı. Çünkü Dera ile Amman arasındaki demiryolu hattı ve yine Amman'ın güneyindeki hat, düşman süvari keşif kolları ile Araplar tarafından aynı zamanda çeşitli yerlerden tahrip edilmişti. Asker taşıyan trenlere defalarca baskın yapıldı. Hattın tamiriyle uğraşılarak çok değerli zaman harcandı. Ancak sonunda engeller aşıldı ve birlikler kısmen yürüyerek varabildiler. İngiliz öncü birlikleri Mart'ın 28'inde Amman'ın yaklaşık 3 km batısındaki tepeleri tutmuş olan Amman Muhafız Birliği'nin direnmesiyle karşılaştılar. Hangi teşkilata bağlı olursa olsun, ele geçen her asker buradaki savunmaya katılmışlardı. Bundan dolayı karşılıklı bir ateş muharebesi başladı. Bu sırada da arkadan takviyeler yetişmekteydi. Bu kuvvetler takviye edilmiş olan düşmanın saldırılarını şiddetli muharebelerle Amman'ın batısındaki tepelerde tekrar tekrar durdurmayı başardılar. İngilizlerin harekat planlarında önceden hesaba katmadıkları bazı engeller ortaya çıktı. Salt'tan sonra düzgün yol yoktu. Birkaç gün devam eden yağmur zemini yumuşatmıştı. Onun için buranın kirli ve yapışkan toprağı henüz yürüyüşte olan kısımların ilerlemesini zorlaştırmıştı. Özellikle topçunun ve topçu kollarının yürüyüşleri zor oluyordu. Develer bile sürekli ayakları kaydığından bu zemini güçlükle geçebiliyordu. Ele geçirdiğimiz İngiliz bir telsiz konuşmasında yana yakıla bu zorluklardan şikayet edilmekteydi. Şeria'dan Amman'a kadar olan uzun İngiliz bağlantı hattı daha başka şekilde de tehlike altındaydı. Ordular grubu tarafından 7. Ordu'ya elinde bulunan bütün vasıtalarla düşmanın gerisindeki bağlantı hatları üzerine baskı yapması emredilmişti. Çünkü düşman harekatının en zayıf yeri burasıydı. Bu emir üzerine 3. Süvari Tümeni'nin cesur komutanı Albay Esat Bey en etkili istikamet olan Salt üzerine ilerledi. Emri altında yalnız birkaç süvari bölüğü, çünkü süvarinin büyük kısmı henüz 8. Ordu'daydı ve 145. Piyade Alayı'nın 2 bölüğü ile dağ topu vardı. Bu kuvvetlerle fevkalade dik ve geçilmesi zor olan ve kısmen de kaya tabakaları üzerinden geçen bir patikayı takip ederek Salt Tepesi'ne ulaştı. İngilizlerin zayıf emniyet birliğini geriye attıktan sonra oradan Salt civarında alçakta bulunan yol üzerindeki piyadeyi ateş altına aldı. Bunun sonucu olarak İngiliz bağlantı hatları Salt güneyinden dolaşmak zorunda kaldı. Orada ise yollar daha da kötüydü. Amman'da muharebe çok kızışmıştı. Türklerin sağ kanadını birkaç defa kuzeye doğru uzatmak gerekmişti. Çünkü düşman oradan Türk birliklerini kuşatmaya çalışıyordu. Düşmanın tekrar tekrar yaptığı taarruzlar üzerine Mart'ın 30'unda Türk mevzilerinin bazı mahallelerde geriye alınması gerekmişti. Fakat hala Amman'ın batısındaki tepelerde cephe hattı batıya dönük bir şekilde duruyordu. 30 Mart'ta gerektiğinde yapılması muhtemel geri çekilmenin kuzey ve kuzeydoğu istikameti tehlikeye maruz kaldığından Amman'daki mevzilerin savunmasına devam olunup olunmayacağı hakkında Türk komutanlığınca yapılan her türlü müracaatı bir kenara bırakarak bütün kuvvetlerle savunmaya devam edilmesi emrini verdim. Mart'ın 30. günü akşamı Osmanlı cephesinin sağ kanadı, özellikle Yüzbaşı Grassmann'ın komutasında bulunan 703 numaralı Alman piyade taburu bir karşı taarruz yaparak karşısında bulunan düşmanı geri attı. Aynı senenin Eylül ayında kahramanca çarpışarak ölen von Sydow bu harekatta kendini göstermişti. İngilizler tarafından başarıdan emin bir şekilde hazırlanan baskın hareketi, taktik bakımından istenilen sonucu vermediğinden irtibat hatları fevkalade zor bir durum aldı. Birliklerimiz ise sürekli takviye edilerek sol kanatta başarıyla icra edilen bir karşı taarruzla İngilizleri geriye püskürtmüştü. Bunun üzerine Paskalya gününe rastlayan 31 Mart pazar gecesi İngilizler bütün cephe boyunca geri çekilmeye başladılar. Ne Amman şehri ve ne de istasyonu bütün bu muharebeler sırasında İngilizler tarafından ele geçirilememişti. Düşman bu saldırılarında çok fazla zayiat vermişti. Bu muharebelerin son safhasında birliklerin komutanlığını Ordular Grubu tarafından Şam'dan getirilen 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa, burada bahsi geçen komutan Mersinli Cemal Paşa'dır, H.N. üstlenmişti. Bu komutan daha önce Suriye ve Filistin'de ordu komutanı olan Bahriye Nazır Cemal Paşa ile aynı ismi taşımakla beraber onunla en küçük bir yakınlığı yoktu. Osmanlı ordusunda birkaç tane Cemal Paşa vardı. Bahsi geçen komutan bu bölgede uzun süre görev aldığından dolayı bölgenin durumunu ve Arap lisanını çok iyi derecede biliyordu. Aklı başında ve adil bir komutan olarak tanındığından yerel halkın emniyet ve güvenini kazanmıştı. Bundan dolayı bölgesel isteklerin yerine getirilmesi için hükümet nezdinde pek çok defa aracılıkta bulunmuştu. Bu Cemal Paşa hiç şüphesiz akıllı bir generaldi ve kendisiyle iş görülebilirdi. Osmanlı birlikleri daha geceleyin başarıyı perçinlemek için düşmanı takip etmek emrini aldı. Bununla beraber Türkler tarafında birkaç keşif kolundan başka hiç süvari kuvveti bulunmadığından düşmanı takip ederek yürümek mümkündü. Ancak hakkıyla bir takip yapmak mümkün değildi. İngiliz artçıları geri çekilirken düzeni sağlamak maksadıyla birkaç defa kısa bir zaman için mevzi almışlardı. Fakat bu kısa artçı muharebelerinin bir önemi yoktu. Düşman yürüyüş kollarının tamamı Salt'ın güneyinden ilerleyerek doğrudan doğruya Şeria üzerinden geçerek geriye gittiler. Türk birlikleri Tellün Nemrin hizasına kadar onları takip ettiler ve orada Şeria'ya karşı yeni bir cephe oluşturdular. İngilizlerin düzenli ve kuvvetli birliklerle Şeria'nın doğusunda tutunabilmek maksadıyla yaptıkları ilk harekat bu muharebelerle engellenmişti. Eğer İngilizler başarılı olsaydı sadece tüfeğiyle müfrezesiyle güneyde bulunan bütün birliklerin geri çekilme yolları kesilmeyecekti. Bundan daha kötüsü Ordular Grubu'nun Yermuk Vadisi'nden ve Dera üzerinden Şam'a giden yegane irtibat yolu olan demiryolu hattı da tehlikeye düşecekti. Suriye-Hicaz demiryolu hattının muharebenin bu günlerinde fevkalade bir şekilde yardımı olduğunu da burada belirtmek gerekir. 21. ayrımın sonu sayfa 258.